Ayrım 38.
Bu tür koşullar fabrikalarda uygulanan disiplin ve yaşam düzeyinde fark edilir gerçek bir yükselmenin olmayışı, sisteme karşı için için kaynayan bir öfke yaratmış. Bu da halkçılık yandaşları, bolşevikler, anarşi eğilimli sendikalistler, radikaller için ideal bir üreme tabanı oluşturmuştu. Aslında sansüre rağmen zorla değişimin gereğini savunan herkes için böyle olmuştur bu. 1905'teki geniş kapsamlı huzursuzluktan sonra durum bir süre için yatıştı. Ama 1912-1914 arasındaki 3 yıl boyunca meydana gelen grevler, kitle protestoları, polisçe tutuklamalar ve öldürme olayları kaygı verici bir düzeye tırmandı. Ancak bu tür bir kaynaşma Büyük Katerina'dan bugünkü rejime kadar tüm Rus liderleri korkutan bir sorunun yanında sönük kalıyordu. Köylü sorunu. Hasadın düşük, fiyatların yüksek olduğu zamanlarda bu etkenler yüksek kiralar ve acımasız çalışma koşulları karşısındaki derin öfkeyle etkileşim içine girerek tarım kesiminde çok büyük huzursuzlukların patlak vermesine yol açıyordu. Tarihçi Norman Stone 1900'den sonra olanlar konusunda şunları yazmaktadır. Politira ve Tambov illeri büyük ölçüde harap edilmiş, malikaneler yakılmış, hayvanlara zarar verilmişti. 1901'de askerler 155 kez müdahalede bulunmuşlar. 1898'de bu sayı 36 idi. 1903'te de 295 süvari bölüğü ve kimileri topla donatılmış, 300 piyade taburunun katıldığı 322 müdahale olmuştu. 1902 tüm olanlar için bir tepe noktasıydı. Askerler 365 olayda köylüleri ezmek için kullanıldı. 1903'te iç düzenin sağlanması için 1812 yılındaki ordudan çok daha büyük bir kuvvet toplandı. Orta kara topraklar kesimindeki 75 bölgeden 68'inde olaylar olmuştu. 54 mülk harap edildi. En kötü bölge Saratov'du. Ancak İçişleri Bakanı Stolypin bu hoşnutsuzluğu 1908'den sonra köylü komünlerini dağıtarak azaltmaya çalışınca yalnızca yeni huzursuzluklara meydan vermiş oldu. Bunlar ya ortakçılık sistemlerini sürdürmeye kararlı köyler ya da hızla iflasa uğrayan, yeni bağımsızlık kazanmış çiftçiler arasından çıkıyordu. Böylece 1909 Ocağı'nda meydana gelen 13.507 ve tüm o yıl boyunca patlak veren 114.108 olayda askerlerin yardımına gerek olmuştur. 1913'e gelindiğinde devlet gücüne yönelik saldırılardan dolayı 100.000 kişi tutuklanmıştı. Tüm bunların gene bu sıralarda rejimin 1905-1906 yıllarındaki zayıflığından yararlanarak Ruslaştırma politikasından zorla kopardıkları ödünleri korumaya amaçlayan etkin azınlıkları Polonyalılar, Finler, Gürcüler, Letonyalılar, Estonyalılar, Ermeniler, ezmekle uğraşan gönülsüz bir bir orduyu bunalttığını söylemeye elbette gerek yoktur. Yeni bir askeri yenilgi bir kez daha bu grupların Moskova egemenliğinden kurtulmak için savaşmalarına yol açabilirdi. Elimizde kesin bir hesap bulunmamakla birlikte 1914 Ağustos'unda evlenen ve sayıları toplam 2 milyon gibi şaşkınlık verici bir düzeye ulaşan Rus içinde bu tür grupların büyük bir orana sahip oldukları kuşkusuzdur. Bu kimseler askere çağrılmaktan kurtulmak için evleniyorlardı. Kısacası Rusya'nın 1914 öncesinde sosyopolitik açıdan bir barut fıçısı olduğunu ve hasatın gene kötü olması ya da fabrika işçilerinin yaşam düzeylerinde düşmeler meydana gelmesi veya muhtemelen büyük bir savaş durumunda büyük bir ihtimalle geniş patlamalara sahne olacağını görmek, yalnızca Bolşevik sonrası devrimin kazandırdığı perspektif sayesinde olmamaktadır. İnsan bu noktada çok büyük bir ihtimalle sözcüklerini kullanmak zorunda kalıyor, çünkü bu hoşnutsuzlukların yanı sıra pek çok bölgede çara ve ülkeye derin bir bağlılık, giderek daha çok milliyetçi nitelik kazanan bir meclis, genel bir panslavizm sempatizanlığı ve bunun karşılığı olarak yabancılara duyulan nefrette işe karışıyordu. Gerçekten de 1904'te olduğu gibi rejimin önemli uluslararası sorunlarla suskun görünmeye tahammülü olmadığını ileri süren pek çok beceriksiz politika yazarı ve saraylı çıkmıştı. Bunlar savaş çıktığı takdirde ulusun zafer arayışını kararlılıkla destekleyeceğini ısrarla söylüyorlardı. Ama Rusya'nın 1914'teki muhtemel düşmanları dikkate alınınca böyle bir zafer sağlanabilir miydi? Japonya'ya karşı verilen savaşta Rus askeri Kırım'da ve 1877'de Türklerle çarpışırken yaptığı gibi yeterince cesaret ve soğukkanlılıkla dövüşmüş ama kurmayların beceriksizliği, lojistik desteğin yetersizliği ve düş gücünden yoksun taktiklerinde ayrı ayrı etkisi olmuştu. Silahlı kuvvetler şimdi Avusturya Macaristan'ın ve özellikle de İmparatorluk Almanya'sının canlı askeri sanayi gücünün karşısına rakip olarak çıkıp daha iyi sonuçlar alabilir miydi? Bu dönemde sanayi veriminde meydana gelen tüm salt artışlara rağmen korkunç gerçek şuydu ki Rusya'nın verimlilik gücü Almanya'nınkine göre fiilen azalmaktaydı. Söz gelimi 1900-1913 arası Rusya'nın kendi çelik üretimi 2.2 milyon tondan 4.8 milyon tona yükselmiş. Ama Almanya'nınki 6.3 milyon tondan 17.6 milyon tona fırlamıştı. Aynı şekilde Rusya'nın enerji tüketimi ve toplam sanayi potansiyelindeki artışlar ne salt ne nispi anlamda Almanya'nınki kadar büyük değildi. Son olarak da 1900-1913 yıllarında Rusya'nın dünya imalat sanayi üretimi içindeki payının Almanya'nın ve özellikle de Amerika'nın paylarında meydana gelen genişlemelerden dolayı %8.8'den %8.2'ye indiği görülecektir. Bunlar cesaret verici eğilimler değildi. Ancak şu da ileri sürülmüştür ki 1914'te orduları değerlendirmek için kullanılan ölçüler uygulandığında Rusya gerçekten güçlüydü. Çünkü askeri uzmanlar orduları olduğu kadar ekonomiyi ve devlet bürokrasisi yapılarını da zorlayan bir savaş öngörmüyorlardı. Eğer durum böyleyse insan o günlerde Almanya'nın askeri gücünden söz edenlerin cephe hattındaki kuvvetlerin yanı sıra Krupp çeliğine, tersanelere, boya ilaçları sanayine ve Alman demiryollarının yeterliğine de neden dikkat çektiklerini merak etmektedir. Bununla birlikte eğer önemli olan yalnızca askeri alandaki sayılar ise o zaman Rusya'nın daha çok sayıda tümen, topçu bataryası, stratejik demiryolu ve savaş gemisi çıkarması gerçekten etkileyiciydi. Savaşın kısa süreceği varsayılırsa bu tür genel istatistikler hep Rusya'nın büyüyen gücüne işaret ediyorlardı. Ancak parmak hesabına dayanan bu tür yüzeysel bir değerlendirme bir kenara bırakılacak olursa askeri durum bile bütünüyle daha sorunlu hale gelmektedir. Belirleyici olan etken gene Rusya'nın sosyoekonomik ve teknik alanlardaki geriliğiydi. Köylü nüfusun çok büyük olması yüzünden eldeki topluluğun her yıl ancak 1/5'i fiilen askere alınabiliyordu. Bedence elverişli durumda olan her adamın askere alınması sisteminin kargaşaya düşerek yıkılmasına neden olabilirdi. Ama askere alınan köylülerin de sanayileşmiş, modern bir savaş için ideal malzeme olduğu hemen hiç söylenemezdi. Ulusal gücün daha geniş, daha incelikli alanları, genel eğitim düzeyleri, teknolojik bilgi ve beceri, yeterli bir bürokrasi gibi. Yerine donatımın üzerinde kaba ve fazla ağırlıklı bir biçimde durulması yüzünden Rusya personel düzeyinde korkunç bir gerilik içindeydi. 1913 gibi ileri bir tarihte bile okuryazarlık oranı ancak %30'du ve bu oran bir uzmanın iğneleyici bir dille söylediği gibi İngiltere'de 18. yüzyılın ortalarında olan orandan çok daha düşüktü. Yeni acemi erler için çok büyük miktarlarda para ayrılmasının onaylanması iyiydi de ordudaki astsubaylar yok denecek kadar az olurlarsa bunlar bir işe yarayabilirler miydi? Almanya'nın bu alandaki gücüne de aşağılık duygusu ve imrenmeyle bakan Rus Genelkurmayı'nın uzmanları yaramazlar diye düşünüyorlardı. Bu kimseler kimi yabancı gözlemciler gibi iyi subayların son derece kıt olduğunun da farkındaydılar. Aslında bugün elde bulunan bilgilerden anlaşıldığına göre Rus askeri yetkilileri hemen her alanda ağır top, makineli tüfek, çok sayıdaki piyadenin yönetimi, teknik eğitim düzeyleri, ulaştırma ve hatta büyük uçak filoları görülen zayıflıklarının çok iyi farkındaydılar. Bu tür iç karartıcı sonuçlar Rusya'nın planlı seferberlik ve stratejik demiryolu sistemi ayrıntılı biçimde incelendiği zaman da ortaya çıkıyordu. Demiryolu ağının 1914'teki toplam mil uzunluğu etkileyici görünmekteydi ama Rus İmparatorluğundaki uçsuz bucaksız mesafelerle birlikte düşünüldüğünde ya da Batı Avrupa'daki çok daha sık dokulu sistemlerle karşılaştırıldığında yetersiz olduğu açığa çıkıyordu. Ayrıca bu hatların çoğu ucuza çıkarıldığından raylar çoğu kez son derece hafif, yol yatakları ise son derece zayıftı ve su depoları ile geçitlerin sayısı yok denecek kadar azdı. Kimi lokomotiflerde kömür, kimilerinde petrol, kimilerinde de odun yanıyor ve bu durum işleri daha da karıştırıyordu. Ancak bu ordunun barış zamanındaki yerlerinin savaş sırasındaki yayılma yerlerinden oldukça farklı olması ve savaş sırasında orduyu amaçlı olarak dağıtma politikasının Polonyalılar Asya'da, Kafkasyalılar Baltık illerinde ve benzeri hizmet veriyordu. Askerleri yerleştirme konusunu etkilemesi gibi garip bir durum yanında hafif kalan bir sorundu. Büyük bir savaş çıktığı takdirde yığınlı askerin subaylarının 1/4'ü teknik eğitimden yoksun, askerlerinin 1/3'ünden fazlasının okuma yazması ya hiç olmayan ya da yarım yamalak olan, demiryolu taburlarının yetersiz personeli tarafından sonuç getirecek bir biçimde taşınması gerekiyordu. Seferberlik ve askerleri yayma sorunu, Rusya'nın Fransa ve Sırbistan'a olan taahhütlerinin yol açtığı aşılmaz zorluklar yüzünden büyüyordu. Ülkenin öbürlerine göre daha yetersiz olan demiryolu sistemi ve Doğu Prusya ve Galicia'dan gelebilecek muhtemel bir kıskaç saldırısına karşı, Polonya'daki çıkıntıya yayılmış olan kuvvetlerin tehlikelere açık olduğu düşünülünce, savaşın başlangıcında savunma kalmak ve askeri gücü düzenli bir biçimde takviye etmek, 1900 öncesinde Rus yüksek komuta yetkililerine akıllıca görünmüştü. Aslında 1912'de de kimi strateji uzmanları hala aynı şeyi ileri sürüyorlardı. Ancak çok sayıda başka general de savaştıklarında zafer kazanacaklarından emin oldukları, Avusturya Macaristan'ı ezmek ve Viyana ile Belgrad arasındaki gerginlik artarken, Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'ı istila etmesi halinde Belgrad'a yardım etmek hevesindeydiler. Ancak Rusya'nın kuvvetlerini güney cephesine yığması, Almanya'nın yapabilecekleri yüzünden duyduğu korku dolayısıyla imkansız hale geliyordu. Planlamacılar 1871'den sonra onlarca yıl bir Rus-Alman savaşının Almanların doğuya doğru yapacakları geniş kapsamlı ve hızlı bir saldırıyla başlayacağını varsaymışlardı. Ama Schlieffen planının anahtarları belirginleşince St. Petersburg'a Almanya'ya karşı mümkün olduğunca çabuk taarruz başlatması yolunda Fransa'dan yoğun baskılar geldi. Rusya'nın bunu batılı müttefikini ferahlatmak üzere yapması isteniyordu. Fransa'nın saf dışı kalacağı korkusu ve Paris'in bundan sonra verilecek borçların Rusya'nın taarruz yeterliğinin geliştirilmesine bağlı olduğunda inatla ısrar etmesi, Rus planlamacıları mümkün olan en büyük hızla batıya saldırmaya razı olmak zorunda bıraktı. Tüm bunlar 1914'ten önceki birkaç yıl boyunca genelkurmay içinde çok büyük çekişmelere yol açmış, farklı görüşlere sahip grupları, güney cephesine karşı kuzey cephesine yayılacak kol orduların sayısı, Polonya'daki eski savunma tahkimatının yıkılması, saçma bir hareketle yeni topların pek çoğu buralara yerleştirilmişti ve tam seferberlik yerine kısmi bir seferberlik ilanının uygulanabilirliği konularında anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Rusya'nın diplomatik yükümlülükleri düşünüldüğünde belirsizlikleri anlamak belki mümkündü. Ama bu durum düşmanlarına karşı hızla zafer sağlayacak pürüzsüz bir askeri mekanizmanın oluşturulması davasını olumsuz yönde etkiliyordu. Bu sorunlar listesi insanı neredeyse bıktıracak kadar genişletilebilir. Pek az sayıda modern yola sahip bir ülkede hayati önem taşıdığı düşünülen 50 süvari tümeninin o kadar büyük miktarlarda hayvan yemine ihtiyacı vardı ki, at sayısı yaklaşık 1 milyondu. Yalnızca bunun bile demiryolu sistemini işlemez hale getirmesi mümkündü. Samanın sağlanması, kesintisiz sürdürülecek her türlü taarruz harekatını, hatta yedeklerin hareketlerini bile yavaşlatacaktı. Ulaşım sistemindeki gerilik ve ordunun ülke içinde oynadığı polis rolü yüzünden gerçekte sayıları milyonlara varan askerlerin savaş sırasında cephe hattı kuvvetleri olarak düşünülmesi mümkün olmayacaktı. Orduya 1914 öncesinde ayrılan para muazzam bir miktar gibi görünüyordu ama bu paranın büyük bir bölümü yiyecek ve hayvan yemi gibi temel ihtiyaçlara gidiyordu. Bunun gibi donanmada meydana gelen geniş çaplı artışlara ve yeni tasarımların çoğunun kusursuz diye nitelenmesine rağmen donanmanın gerçek anlamda etkili olabilmesi için personel arasında çok daha yüksek düzeyde bir teknik eğitime ve sık sık tekrarlanacak taktik uygulamalarına da gerek vardı. Bu iki şeyden de yoksun olduğu, tayfalar hala çoğunlukla sahilde üstleniyorlardı ve filolarını Baltık ve Karadeniz arasında bölmeye zorlandığı için Rus deniz gücünün geleceği parlak değildi. Bir tek Türklerle savaşırsa durum farklı oluyordu. Son olarak da Rusya'nın bu dönemdeki genel kapasitesinin değerlendirilmesi yapılırken, rejimin kendisi üzerinde de bazı yorumlarda bulunulması kaçınılmazdır. Bir takım yabancı muhafazakarlar, ulusal politikalara Batı demokrasilerinin yapabileceğinden daha büyük bir tutarlılık ve kuvvet kazandırdığı ileri sürerek, rejimin otokratik ve merkeziyetçi yanlarını beğendikleri halde, sistem yakından incelenince sayısız kusurları olduğu ortaya çıkacaktı. Çar II. Nikola, kişi olarak bir Potemkin köyü gibi kof, basit düşünceli, köşesine çekilmiş, zor kararlardan hoşlanmayan ve Rus halkıyla arasında kutsal bir bağ olduğuna körü körüne inanan biriydi. Tabii Rus halkının gerçek refahı konusuna ilgi duyduğu yoktu. Yönetimin üst düzey karar mercilerinin kullandığı yöntemler ise Bizansçılık adını kötüye çıkarmaya yeterdi. Sorumsuz grandükler, duygusal dengesizlik içinde imparatoriçe, gerici generaller ve ahlak düşkünü vurguncular, yönetimin göreve çağırabileceği ve çarın ancak arada kulak verdiği gayretli ve akıllı bakanların sayısını kat kat aşıyorlardı. Söz gelimi Dışişleri Bakanlığı ile askerler arasında danışma ve karşılıklı anlayış eksikliği, kimi zaman kaygı uyandıran boyutlardaydı. Sarayın meclis, Duma, karşısındaki tavrı saklı tutulmayan bir küçümsemeydi. Soyluların yalnızca kendi ayrıcalıklarını düşündükleri, Çar'ın da yalnızca kendi huzurunu düşündüğü böyle bir atmosferde radikal reformların yapılması mümkün değildi. Ülkede işçilerin ve köylülerin çıkartacağı huzursuzluktan sürekli korkan bir seçkinler topluluğu vardı. Gene de devlet harcamaları salt anlamda dünyadaki en büyük miktara ulaştığı halde zenginlerden alınan dolaysız vergiler en az düzeyde tutuluyor, devlet gelirinin %6'sı, yiyecek maddeleri ve vodkaya ise son derece ağır yükler getiriliyordu. Yaklaşık %40. Rusya ödemeler dengesi çok hassas olan bir ülkeyken, aristokratların yurt dışında harcadıkları çok büyük miktarlardaki paraların çıkışını önleme ya da bu parayı vergilendirme imkanı yoktu. Kısmen sıkı bir denetim uygulayan otokrasinin gelenekleri, kısmen fazlasıyla kusurlu olan sınıf sistemi, kısmen de eğitim ve ücret düzeylerinin düşüklüğü yüzünden Rusya, söz gelimi Alman, İngiliz ve Japon yönetim sistemlerinin işlemesini sağlayan yeterli devlet memuru kadrolarından yoksundu. Aslında Rusya güçlü bir devlet değildi. 1904'te alınan derslere rağmen lider durumundakilerin eğilimine göre hala yabancı ülkelerle hazırlıksız olarak açmazlara düşen bir devletti. O halde Rusya'nın bu yıllardaki gerçek gücünü nasıl değerlendirmeliyiz? Rusya'nın yıldan yıla hem sanayi hem askeri gücünü arttırdığı kuşkusuzdu. Başka güçlü yanları, ordusunun büyüklüğü, toplumun kimi sınıflarındaki yurtseverlik ve kader duygusu. Merkez bölgelerinin tehlikelere hemen tümüyle kapalı oluşu, bulunduğu da bir gerçekti. Avusturya Macaristan karşısında, Türkiye karşısında ve belki de artık Japonya karşısında bile savaşıp zafer kazanma umudu vardı. Ama korkunç olan şuydu ki, Almanya ile yaklaşmakta olan çatışma Rusya'nın başa çıkamayacağı kadar erken bir dönemde gelmekteydi. Stolypin 1909'da devletin 20 yıl iç ve dış barış içinde yaşamasına izin verin, Rusya'yı tanıyamayacaksınız diye övünüyordu. Almanya'nın gücünün aynı dönem içinde artma ihtimaline rağmen doğru olabilirdi bu. Ama Profesör Doran ve Profesör Parson'un sundukları verilere göre Rusya'nın nispi gücü bu 10 yıllar içinde ancak 1894'teki düşük düzeyden yukarılara çıkarken Almanya'nınki doğruğa yaklaşmıştı. Bu çoğu okur için çok şematik bir açıklama olabilir ama daha önce de değinildiği gibi 19. yüzyılın büyük bir bölümde Rusya'nın gücünün ve nüfuzunun artan ekonomik geriliğe kabaca orantılı olarak azaldığı doğrudur. Maruz kalınan her esaslı savaş, Kırım Savaşı, Rus-Japon Savaşı, yeni ve eski askeri zayıflıkları ortaya koymuş ve yönetimi Rusya ile batılı uluslar arasında açılmış olan uçurumu kapatmak için girişimlerde bulunmaya zorlamıştır. 1914 öncesi yıllarda kimi gözlemcilere göre uçurum yeniden kapanıyordu ama kimileri için çeşitli zayıflıklar sürüyordu. Rusya, Stolypin'in istediği 20 yıllık barış dönemine kavuşamadığına göre 1815 ve 1848 yıllarında Avrupa güç politikası içinde sahip olduğu konumu yeniden kazanıp kazanmadığını göstermek için bir kez daha savaş sınavından geçmek zorunda kalacaktı. Birleşik Devletler. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında global güç dengelerinde meydana gelen tüm değişiklikler arasında gelecek açısından en belirleyici olanı hiç kuşkusuz Birleşik Devletler'in büyümesiydi. İç savaş sona ermiş olduğundan Birleşik Devletler daha önce söze edilen pek çok avantajdan, zengin tarım alanları, çok büyük miktarlarda ham madde ve bu tür kaynakları geliştirecek çağdaş teknolojinin demir yolları, buhar makinesi, madencilik donanımı. Olağanüstü elverişli bir biçimde evrimi, toplumsal ve coğrafi kısıtlamaların olmayışı, önemli dış tehlikelerin bulunmayışı, yabancı ve giderek daha büyük miktarlarda yerli yatırım sermayesinin akışı, kendisini baş döndürücü bir hızla değiştirmek üzere yararlanacak hale gelmişti. Söz gelimi, iç savaşın bittiği yıl olan 1865 ile İspanyol-Amerikan Savaşı'nın patlak verdiği 1898 yılı arasında buğday üretimi %256, mısır %222, rafine şeker %460, kömür %800, çelik ray %523, ve işler halde olan demir yolu mil uzunluğu %567'den fazla artmıştı. Daha sonra gelişen sanayilerde hemen hemen sıfırdan başlayarak gerçekleştirilen büyüme, yüzde oranlarını anlamsız kılacak kadar fazlaydı. Ham petrol üretimi 1865'te 3 milyon varilken 1898'de 55 milyon varilin üzerine külçe ve dökme çelik üretimi 20 bin long tondan yaklaşık 9 milyon long tona çıkmıştı. Bu İspanya'ya karşı yapılan savaşla birlikte sona eren bir büyüme değildi. Tersine 20. yüzyılın ilk dönemlerinde çok hızlı bir tempoda yükseldi. Gerçekten de yukarıda sayılan avantajlar düşünülünce bu süreç hemen hemen tümüyle kaçınılmaz bir nitelik taşıyordu. Bir başka deyişle ancak insanların becerisizlikte ayak diremeleri ya da sürekliye yakın bir iç savaş veya hava koşullarının doğuracağı bir felaket bu genişlemeyi durdurabilirdi. Ya da Atlantik'in öbür yakasından bu zenginlikten pay almak ve verimli emek gücünü arttırmak üzere akın akın gelen göçmenleri engelleyebilirdi. Birleşik Devletler öbür bazı güçlerin kısmen sahip oldukları ekonomik avantajların tümüne sahipken, onların dezavantajlarının hiçbirine sahip değilmiş gibi görünüyordu. Çok büyüktü ama uçsuz bucaksız uzaklıklar, 1914'te 250 bin mil uzunluğundaki demir yolu ile kısalmıştı. Rusya'daki 46 bin millik demir yolu ise 2,5 kat daha geniş bir alan üzerinde yayılıyordu. Dönüm başına alınan ürün miktarı her zaman için Rusya'nınkinden fazlaydı. Hiçbir zaman Batı Avrupa'nın yoğun bir biçimde ekim yapılan bölgeleri kadar geniş olmasa bile, sırf tarım yapılan arazinin büyüklüğü, tarım makinelerinin yeterliği ve ulaşım maliyetlerinin demir yolları ve buharlı gemiler yüzünden düşmesi sayesinde Amerikan buğdayı, mısırı, domuz ve dana eti ve başka Amerikan ürünleri Avrupa'nınkilerin hepsinden ucuzdu. International, Harvester, Singer, DuPont, Bell, Colt ve Standard Oil gibi önde gelen Amerikan firmaları teknolojik yönden dünyadaki tüm firmalara denk, çoğu kez de üstün durumdaydılar. Ve Alman, İngiliz ve İsviçreli rakiplerinde bulunmayan muazzam bir iç pazara ve geniş çaplı üretimin sağladığı üstünlüklere sahiptiler.